Ayırım 8, sayfa 121. Ertesi sabah adaya müthiş bir sis çöktü. Dışarısı süt beyazdı. Göz gözü görmüyor, ancak bazı karaltılar seçilebiliyordu. Adayı bir masal diyarına çeviren günlerden biriydi bu. Sis daha önce hiç bu kadar sevindirmemişti bizi. Annemle birlikte dikkatlice evden çıktık. Ortalıkta martı görünmüyordu ama yine de belli olmazdı. Birdenbire tepemizde biterlerse yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Önce noter amcanın evine gittik. Dayımın, müzisyenlerin ve bazı komşularımızın da orada olduğunu gördük. Onların camı da boydan boya kırılmıştı. Ev savaştan çıkmış gibiydi. Tahmin edeceğiniz gibi sohbetin uzunca bir bölümü başkanı eleştirmekle geçti. Gelişiyle ve korkunç fikirleriyle adamızı mahvetmişti. Martıların bu işte hiçbir suçu yoktu. Şimdi ne yapacaktı acaba? En doğrusu adaya terk etmesiydi. Dayım da aynı fikirdeydi. Düşüncelerimizi başkana o iletecekti. Kendiliğinden sözcümüz olmuştu. Hep birlikte evden çıktık. Başkanın evine yollandık. Sis o kadar yoğundu ki gökyüzünün bütün bulutları adaya inmiş de yeryüzünde dolaşıyormuş gibi görünüyordu. Elimi salladığımda buharın uçuştuğunu görebiliyordum. Kendimi sihirli güçleri olan bir roman kahramanı gibi hissediyordum. Bu büyülü adadaki ejderha ile mücadele edecek ve dünyayı kurtaracaktım. Buna bütün kalbimle inanıyordum. Yolda birkaç komşumuzun daha katılmasıyla gerçeğe döndüm. Ada halkı sözleşmiş gibi birbirini buluyor ve toplanıyordu. Herkes başkana öfkeliydi. Evinin önünde nöbet tutan adamlara başkanı görmek istediğimizi hep beraber söyledik. Çabuk haber verin, buraya gelsin. Biraz sonra başkan verandada belirdi. Yüzü beyazlaşmış mıydı yoksa bana mı öyle geliyordu bilemiyorum. Ama epeyce şaşkın olduğu belliydi. İşte dedi, martıların ne kadar tehlikeli yaratıklar olduğu ortaya çıktı. Değil mi komşularım? Ben size bunu anlatmaya çalıştıkça siz görmezden geliyordunuz. Bu vahşi kuşları savunuyordunuz bana karşı. Dayım, bu sözleri söyleyecek cesareti nereden buluyorsunuz dedi. Yaptığınızı görmüyor musunuz? Adanın halini görmüyor musunuz? Bizi ne hale getirdiğinizi görmüyor musunuz ha? Herkes dayıma destek veriyor, ellerini kızgın bir ifadeyle başkana doğru sallıyordu. Adamları ne yapacaklarını şaşırmış gibiydi. Adaya geldiklerinden beri ilk kez tereddüt eder gibi bir halleri vardı. O gün dayımın başkana kafa tutan ve neredeyse onu korkutmayı başaran haliyle gurur duymuştum. Korkusuzca dikilmişti önlerine, onlardan hesap soruyordu. O an oluşturduğumuz dayanışmayı sürdürebilseydik, bugün başımıza bunlar gelmezdi. Başkanın sesiyle irkildim. Şimdi de beni mi suçluyorsunuz dedi. Ama sesi eskisi kadar güçlü çıkmıyordu. Camları, kiremitleri ben mi kırdım? Sizi içeri ben mi hapsettim? Yüzsüzlüğün bu kadarına pes. Bedeni insanlar olarak kafa kafaya verip bu beladan nasıl kurtulacağımızı düşüneceğimize birbirimizi suçluyoruz. Dayım, kuşları öldürmek medeniyet değildir diye haykırdı. Hepimiz evet evet diye bağırırken gözüm başkanın kız torununa takıldı. Ses çıkarmadan sadece ağzını oynatarak bana bir şey söylemeye çalışıyordu. Tam o sırada başlarımızın üzerinde hışım gibi belirdi martılar. Üstümüze doğru pike yapıp gaga darbeleri vurmaya başladılar. Ellerimizle başımızı koruyarak kaçmaya çalıştığımız için ne olup bittiğini tam olarak göremedik. Martı çığlıkları insan haykırışlarına karışmıştı. Silah sesleri duyuluyordu. İster istemez en yakın korunaklı yer olan başkanın evine doğru kaçtık. Adamlar pencerenin kenarına siper almış, martılara durmadan ateş ediyordu. Herkes o kadar korkmuştu ki biraz önceki tartışma birden kesilivermişti. Önce bu beladan kurtulmak gerekiyordu. Kimin suçlu olduğu tartışması ertelenmişti artık. Başkan, bir fikri olan var mı arkadaşlar diye sordu. Bu geçici ateşkes ortamında tüm adalıların sözcülüğünü üstlenmiş olan dayım, yapacak çok fazla bir şey yok dedi. Karanlık çökünce fazla dikkat çekmeden evlerimize gidelim ve öfkelerinin geçmesini bekleyelim. Herhalde sonsuza kadar saldıracak değiller. Başkan bizimle aynı fikirde değildi. Saldırıya daha şiddetli bir saldırıyla karşılık verilmesi gerektiğini savunuyordu. Düşmana karşı yıldırıcı, moral bozucu, yok edici bir şiddet kullanılmalıydı. Bunun başka çaresi yoktu. Yoksa her şey daha kötü olurdu. Bu saldırının cezasız kalması düşünülemezdi. Herkes ne kadar dil döktüyse de onu bu korkunç fikrinden vazgeçirmeyi başaramadı. Otoriter bir edayla hepimizi süzüyor ve böyle durumlarda kararlılık göstermek gerektiğini söylüyordu. Düşmana karşı zayıf duruma düşemezmişiz. Eğer evlerimizde güvenli bir şekilde oturmak istiyorsak bu savaşı göze almak zorundaymışız. Benim yıllarca bu ülkenin başkomutanı olduğumu unuttunuz mu arkadaşlar diye sordu sonra. Bırakın da bu işleri sizlerden daha iyi bileyim. Annem, zaten savaştan başka şey düşünmediğiniz için her şey bu hale geldi ya dedi. Ama başkan onu aldırmadan savaş planlarını açıklamaya başladı. Başkanın adamları gece karanlığından yararlanarak gizlice kıyıyı gören bir sığınak yapacaktı. Basit bir şey olacaktı bu ama yine de atış timlerinin zarar görmesini önleyecekti. Geceleri bu sığınakta yer alan atış timleri hava aydınlanınca ateş etmeye başlayacak ve martıları yok edecekti. Bu iş için gerekli cephane de gece taşınacaktı. Sanki başkan kötü bir şaka yapıyordu. Duyduklarımıza inanamıyorduk. Ne yazık ki son derece ciddi olduğunu gördük. İçimden kim bilir kaçıncı kez başkan niye bu kadar kötü diye düşündüm. Eskiden babamla insanları hayvanlara benzetme oyunu oynardık. Kiminin yüzü bir kuşu andırır, kimininki bir koyunu. Bazı insanlar ata benzer. Suratları aynen at gibi uzundur. Bazıları kurt yüzüne sahiptir. İnsanların benzedikleri hayvanların karakterini aldığını düşünürdük. Ne bileyim, belki de öyle geliyordur içlerinden. Öyle hissediyorlardır. Bir koyuna niye böyle uysal davranıyorsun ya da bir kurda niye böyle yırtıcısın diye sorulur mu? O anda başkanın neye benzediğini buldum. Kısılmış ince dudakları yüzünün alt kısmında bir kesik gibi duruyor, kenarları biraz aşağı doğru çekiliyordu. Çıkık elmacık kemikleri ve gözlerindeki ifadesiz bakış tam bir köpek balığını andırıyordu. Bunu niye daha önce görmediğime şaştım. Demek ki onun da doğası bu diye düşündüm. Köpek balığı doğası. Ona niye bu kadar zalim olduğunu sormak, köpek balığına niye böyle yırtıcı dişlere sahip olduğunu sormak kadar anlamsızdı. Dünyayı böyle görüyordu. Kimse onu başka bir dünyanın da olabileceğine ikna edememişti. Belki bir mucize olur da yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu anlardı. Şiddetin sadece sorunların üzerine örttüğünü, hiçbir şeyi çözemediğini görürdü. Hava kararınca köpek balığını savaş oyunuyla baş başa bırakıp evimize döndük. Martı salonda cansız bir halde yatıyordu. Onu ne yapacağımızı bilemiyorduk. Ben zavallı Martı'ya dokunmak şöyle dursun, bakamıyordum bile. Bir süre sonra annem Martı'yı yavaşça eline aldı, bahçeye çıkıp onu gözyaşları içinde gömdü. Martı'nın yaptığı iş kendisini öldürmesine değmemişti. Alt tarafı bir cam kırılmıştı. Adada cam zor bulunsa bile vapurla getirtilir ve yerine takılabilirdi. Martıların hayatları pahasına asıl elde ettikleri korkutmaydı, yüreklere dehşet salmaydı. Ama korku duygusu geçiciydi. İnsan bir gün korkar, ertesi gün unutur. Hayatın ayrıntılarına dalar ve kahkahalarla gülebilirdi. Martı gömülürken aklıma üzücü bir şey geldi. Belki de intihar bombacısı olan martılar, yavruları ölenler arasından seçilmişti. Hatta belki de kendileri bu işe gönüllü olarak kalkışmışlardı. Evlat acısından kurtulmanın bir yoluydu bu. Artık onları yeni bir gözle görüyordum. Martılar pek cana yakın değillerdir. Yine de bu soğuk görünüşlü yaratıkların kendilerini feda edişlerinde insanı duygulandıran bir şeyler vardı. Ertesi gün yine dışarı çıkmadık. Bu kez martı hücumu olmadı. Ortalık sakinleşmiş gibiydi. Ama ne olur ne olmaz deyip evde kaldık. İyi ki de öyle yapmışız. Çünkü o gün akşamüstü bir felaket oldu. Ortalığın sakin olmasına güvenen 4 numaradaki gitarist abim tepelerde gezintiye çıktığı sırada martıların hücumuna uğrayarak uçurumdan aşağı düşmüş. Onu bulduklarında bir bacağı ve bir kolu kırılmış. Şakağında kocaman bir yara açılmıştı. Günlerce ateşler içinde yattı. İşin en kötüsü de çok uzun bir süre gitar çalamayacak olmasıydı. Bu olay hepimizde büyük bir üzüntüye yol açtı. Martıların işi çok abarttığını düşünenler çoğalmaya başladı. Kimse pek gerekmedikçe gündüz dışarı çıkmıyor, mecbur kalıp çıktıklarında da kafalarına geçirecek birer tencere ya da tava alıyorlardı ellerini. Bir iki gün sonra başkan köpek balığının savaş planları ortaya çıktı. Adamları martı kıyısını gören bir yere siper hazırladılar. Başkanın adamları bu süpere kavuşunca mermilerini bir kez daha martıların üzerine boşaltmakta gecikmediler. Bir sabah ada cayır cayır ateşlenen silahların sesleriyle çınlamaya başladı. Belli ki geceden sipere gizlice saklanmışlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de savaşı başlatmışlardı. Sonradan öğrendiğimize göre bu kez bazı adalılar da ateş ediyordu. Yavaş yavaş adalılar da martılardan nefret etmeye başlıyorlardı. Saldırı akşama kadar sürdü. Karanlık çökünce herkes evine gitti. Başkanın durmadan söylediği, şiddetin ancak daha büyük bir şiddetle önleneceği fikrini bazı adalılar da desteklemeye başlamıştı. Olaylar artık çığırından çıktı ve gerçek bir savaş halini aldığı için yapabileceğimiz pek bir şey kalmamıştı. Hayret edilecek bir şey ama ertesi gün hiçbir şey olmadı. Sabaha karşı endişeyle bir martı hücumu bekleyen bizler, pencere başında öyle kala kaldık. Bir sessizlik vardı. Belki de başkan köpek balığının yöntemleri başarılı olmuş ve martıları ürkütmüştü. Ertesi günde bir şey olmadı. Daha ertesi gün ve ondan sonraki birkaç günde. Adaya yeni gelen biri o güzelim ağaçları, yeşillikler arasında kaybolup gitmiş evleri ve zümrüt koylarıyla adayı yine bir yeryüzü cenneti, bir barış limanı sanabilirdi. İnsanlar yavaş yavaş dışarı çıkmaya, günlük hayatın tatlı ritmine kendilerini kaptırmaya başladılar. Arada bir uzaktan göz attığımız kıyıda martılar sakin sakin yumurtalarını bekliyor, bazıları denize dalıp çıkarak avlanıyorlardı. Galiba savaş sona ermişti. Annem bu sakinlikten yararlanarak vapura verdiği mektupla yeni camlar sipariş etti. Tüm komşularımız birbirine yardım ederek evlerini tamir etti. Akşamları yine taflan, ıtır, yasemin kokuları arasında yemeklerimizi yemeye başladık. Gitarist abimi sık sık ziyaret ettik. Ona neşeli fıkraları anlatıp üzüntüsünü biraz hafifletmeye çalıştık. Başkan ve torunlarını da hiç görmedik. Acaba kız torunu o gece bana ne söylemeye çalışmıştı? Bu sakin günler böylece sürüp gitti. Ta ki ada Martı hücumunda ilk kaybını verene kadar. 14 numaralı evde tek başına yaşayan sakin bir amca vardı. Hiçbirimizle fazla ilişki kurmaz, her sabah erkenden sandalına atladığı gibi balığa çıkar, geceden serdiği ağları toplardı. Elinden çok güzel marangozluk işi gelir, beceremediğimiz tamirat işlerinde bize seve seve yardım ederdi. Daha önce bir marangoz atölyesi olduğunu ve sonra gelip bu adaya yerleştiğini duymuştuk. İşte bu komşumuz bir sabah erkenden sandalına atlayıp denize açıldığında martıların saldırısına uğramış. Ben görmedim ama olayı kıyıdan dehşet içinde seyredenlerin anlattığına göre yüzlerce martı sandaldaki savunmasız amcanın başına üşüşmüş. Korkunç çığlıklar atarak onu gagalamaya başlamış. Amcanın başının kan içinde kaldığı kıyıdan bile görülebiliyormuş. Bir süre sonra amca dengesini kaybedip suya düşmüş ve bir süre sonra suyun üstünde görünmez olmuş. İşte sevgili marangoz amcamızı böyle kaybettik. Bu olaydan sonra martıların ne kadar vahşi olabileceğini anladım. Savaş başladığında artık savaşı başlatanların değil, masum insanların zarar görebileceğini fark etmiştim. Martıların marangoza yaptıkları korkunç saldırı hepimizi gözyaşlarına boğmuştu. Komşular, "Kahrolsun bu martılar, zavallı adamdan ne istediler?" diye fısıldaşıyorlardı. Başkan ve adamları sessizce olayları izledi. Bizim ağzımızı bıçak açmıyordu. Çünkü ne diyeceğimizi bilemiyorduk. Herkesteki hüznün ve martılara duyulan nefretin farkındaydık. Bu durumda hiç kimse çıkıp da "Ama martılara hücumu biz başlattık. Onlar da karşılık verdiler. Suçlu olan biziz." diyemezdi. Savaşı kimin başlattığı, kimin haklı olduğu gibi sorular bütün anlamını yitirmişti. Herkes intikam istiyordu. Korku nefreti, nefret korkuyu besliyordu. Benim de kafam karışmıştı. Çok üzgündüm. Ama şunu biliyordum ki asıl suçlu martılar değil, başkandı. Martıları o azdırmıştı. Düşündüklerimi söylememeli, susmalıydım. Çünkü herkes korkunç saydığı martıları yok etme çareleri düşünüyor, intikam için yanıp tutuşuyordu şimdi. Ama bu çareyi bulmak kolay değildi. Martılar yılmamış, şiddet karşısında pes etmemiş ve her fırsatta karşılık vermişti. Bu durumda yapılacak her yeni hücum onları daha çok tahrik edecek, adadaki hayatı çekilmez hale getirecekti. Çaresizlik herkesin elini kolunu bağlıyordu. Kafalarına geçirdikleri tencerelerle hızlı hızlı yürüyen, arada bir bu tencereleri bir miğfer gibi kenarından tutarak başlarını havaya kaldıran, korku içinde martıların gelip gelmediğini kollayan adalılar için hayat çekilmez olmuştu. Ama itiraf etmem gerekirse ben kocaman amcaları, teyzeleri böyle görünce çok keyifleniyor, gülmemek için kendimi zor tutuyordum. Kıyıya toplanan insanlar denize dalıp çıkan, havada pike yapan martıları nefret dolu gözlerle izliyordu. Geceleri fısır fısır martıları yok etme planları konuşuluyordu. Neler yoktu ki bu planlar arasında? Martı kıyısını yakmaktan tutun da ordu birliklerinden yardım istemeye kadar çeşit çeşit fikir. Oysa dayım ve annem martıları hiçbir zaman suçlamıyor, işin nasıl başladığını unutmuyorlardı. Ama ben marangoz amcayı da aklımdan çıkaramıyordum. Martıların vahşeti içimde bir şeyleri kırmıştı sanki. Tamam, savaşı onlar başlatmamıştı. Ama bu durumla da yaşanmazdı ki. Keşke bunların hiçbiri olmasaydı. Ne yapayım sevgili dayıcığım? Ben senin kadar kararlı ve güçlü olamamıştım o sıralarda. Topluluktan bu kadar ayrı düşünmeye, bu kadar tek başıma kalmaya cesaretim yoktu. Sen her zamanki gibi haklıydın. Doğruları cesaretle savunmak, ileride daha az zarar görmek için başvurması gereken tek yoldu. Ama şimdi itiraf edebilirim ki, martıların vahşeti beni de ürkütmüştü. Gitarist abimizin başına gelenler, zavallı marangoz amcamızı öldürmeleri, içimde onlara karşı biraz bile sempati bırakmamıştı. Adalıların martı nefreti ve onlardan kurtulma çaresi araması başkanı çok memnun etmişti. Çünkü istediği sonucu almış, kendi düşmanını ortak düşman haline dönüştürmüştü. Bu düşüncelerini evinde yapılan, çünkü artık martıların hücumuna uğramamak için açık havada toplanamıyorduk, bir toplantıda açıkladı. Martılarla mücadelede yepyeni bir taktik denenmeliydi. Savaşın birinci kuralı, düşmanın karşısına başka düşman güçleri çıkarmak ve onları birbirine düşürmekti. Bu dahice fikir, komşularımız tarafından alkışlandıktan sonra Başkan Köpek Balığı müthiş savaş planını açıkladı. Adaya tilkiler getirilecekti. Tilkiler martı yumurtalarını çalar, onları yer ve böylece martı nüfusunun azalmasını sağlayabilirdi. Adada hiç tilki bulunmaması, martıların bu kadar çoğalmasına neden olmuştu. Adalılar ise kendilerini tehlikeye atmadan bu iki türü birbirine karşı çarpıştıracak ve düşmanı yok edecekti. Başkanın bu sözleri uzun alkışlarla, bravo sesleriyle karşılandı. Adalılar uzun zamandan beri ilk kez rahat bir nefes almış, hiç olmazsa gelecekle ilgili bir umuda kapılmışlardı. Herkes gelecek tilkileri kurtarıcı gibi görüyordu. Vahşi martıların kurbanı olan zavallı marangoz amcanın intikamını tilkiler alacaktı. Artık adalılar tarafından iyice arabozucu olarak damgalanan dayımın ama ekolojik denge falan diye söylenmesini kimse dinlemedi. Birkaç kişi onu düşmanca gözlerle süzdü. Toplantının sonunda başkan köpek balığı mağrur bir edayla tilkileri nasıl temin edeceğimize gelince onu bana bırakın sevgili arkadaşlarım dedi. Kararınızın bu yönde olacağını tahmin ettiğim için uydu telefonuyla 10 erkek 10 dişi tilki ısmarladım bile. Kararlı tutumunuz sayesinde adamızın bu beladan kurtulacağına inancım tamdır. Hepinizin ada severliğiyle gurur duyuyorum. Yaşasın adamız, kahrolsun martılar. Kalabalık bir yandan bu sözleri alkışlar, bir yandan da kahrolsun martılar, kahrolsun martılar diye haykırırken usulca oradan ayrılıyorduk ki başkanın kız torunu hızla kulağıma bir şeyler fısıldadı. Onları kurtarmalısın, dilsizi izle. Dediklerinden hiçbir şey anlayamadan yanından uzaklaştım. Artık martıların düşman olduğunu düşünenler çoğunluktaydı. Biz azınlıkta kalmıştık. Yavaş yavaş komşularımızdan ürkmeye başlamıştık. 14. Dayıcım, senin şaşkına dönmüş komşularımıza siz deli misiniz diye bağırdığın günü hiç unutmayacağım. Öfkeyle ellerini iki yana açmış, herkesin gözünün içine tek tek bakıyor ve haykırarak soruyordun. Siz deli misiniz? Deli misiniz yahu? Daha önce hiç böyle sinirlendiğini görmemiştim. Galiba o gün adamızı gerçekten kaybettiğimizi anlamıştın. Biz ise hala bir ada kaybetmenin ne demek olduğunu bilmiyorduk. Halkın çevresinde olup bitenlerin farkına varmayışına gösterdiğin tepki, bana anlattığın daha kaçan adamın hikayesini getirdi aklıma. Adamı daha doğru koşarken görenler, aslandan mı kaçıyorsun diye sormuşlar. O, hayır demiş. Kaplandan, ejderhadan mı kaçıyorsun diye sormuşlar. O yine, hayır demiş ve eklemiş. Ben aslandan, kaplandan korkmam. Peki o zaman neden kaçıyorsun diye sormuşlar. Aptallardan kaçıyorum demiş adam. Çünkü onlarla baş edemem. Ada halkı senin öfkeli soruların karşısında susuyordu. Zaten ne diyebilirlerdi ki? Son günlerde başlarına gelenlerden şaşkına dönmüşlerdi. Biraz aklınızı kullansanız arkadaşlar diye devam etmiştin. Martılar bizim düşmanımız mıydı? Bunca yıldır aramızda en ufak bir olay çıktı mı? Bu adam adamıza gelinceye kadar hiç sorun yaşadınız mı? Birkaç kişi hayır anlamında başını salladı. Oysa ben birçoğunun senin yüzüne karşı bir şey söylemediğini ama arkandan konuştuğunu biliyordum. Başımıza martı avukatı kesildi. Martıdan dost olur mu hiç? Bu da aklı sıra adalılara hocalık yapacak. Zavallı marangozu nasıl öldürdüler görmediniz mi? Bu iğrenç vahşi yaratıkları savunacak aklınca. Bunca hasar, yaralanma. Seni savunmaya çalışıyordum ama biliyordum ki kimse dediğinden geri dönmeyecekti. Korku akıllarını öylesine başlarından almıştı ki laf anlatmak mümkün değildi. Hepsi umudunu tilkilere bağlamıştı. Onları kurtarıcı olarak görüyordu. Sözüm ona tilkiler gelecek, martı yumurtalarını yiyecek, bu vahşi yaratıklar da yok olacaktı. Adalılar o haftayı heyecan içinde gelecek vapuru bekleyerek geçirdi. Martılar yine kendi kıyılarında yumurtalarını bekliyor, uçuşup duruyor ama insanlara zarar vermiyordu. Adalılar bir süre sonra başlarına tencere tava geçirmekten vazgeçti. Doktorumuzun özenli bakımı sonunda gitarist abim beklediğimizden çabuk iyileşti. Gitarını eline almasa bile flütçü abim sık sık evine gidip ona parçalar çalıyordu. O günlerde dikkatimi çeken bir şey oldu. Dilsiz arkadaşım her zamankinden farklı davranıyordu. Ceketinin içinde bir şeyler saklıyor gibiydi. Telaşlı telaşlı yürüyor, arada bir çevreyi kuşkulu gözlerle süzüyordu. Aklıma kızın söyledikleri geldi. Dilsizi izle demişti. Ben çam fıstıklarının orada daha yüksekteydim. Dolayısıyla beni görmemişti. Merakla ve sessizce peşine takıldım. Arkadaşım bakkalın arkasında kayboldu. Bir süre sonra ortaya çıktığında artık bir şey saklamıyor, elini kolunu rahatça sallıyordu. O uzaklaştıktan sonra dükkanın arkasına gittim. Orada büyük bir tavuk kümesi vardı. Bakkaldan bu kümeste yetiştirdiği tavukları ve yumurtalarını satın alırdık. Arkadaşımın oraya ne saklamış olabileceğini merak ettim. Uzun süre baktım. Ortada olağan dışı bir durum görünmüyordu. Tavuklar kümesin içinde dolaşıyor, gıdaklıyor, gagalarıyla yemleri didikliyordu. Ama uzun süre baktıktan sonra ilgilendiklerinin sadece yem olmadığının farkına vardım. Birkaç yumurtanın başına toplanmışlardı. Yumurtaların değişik biçimi dikkatimi çekti. Daha yuvarlak ve daha beyazlardı sanki. Sonra birden arkadaşımın ne yapmak istediğini anladım. Gözümün önüne martı kıyımı yapıldığı gün yere eğilip kalkması geldi. O zaman bu hareketine hiçbir anlam verememiştim. Ama şimdi anlıyordum ki arkadaşım yumurtaları kurtarmaya çalışıyor, onları gizli gizli kümese taşıyor ve tavukların altına yerleştiriyordu. Peki başkanın torunu bunları nereden biliyordu? Yoksa arkadaşıma yardım mı etmişti? Çok şaşırmış ve sevinmiştim. Ben niye düşünemedim bunu diye hayıflandım. Sonra da aklıma bir soru takıldı. Acaba tavuklar martı yumurtalarını kabul ediyor muydu? Samanların arasında gördüğüm yumurtaların üstünde hiçbir tavuk yoktu. Ama oturan bazı tavukların altında ne olduğunu göremiyordum. Kümese sadece arkadaşım girip çıktı, yumurtaları o topladığı için tavukları benden daha iyi tanıyordu elbette. Belki de gizli kurtarma planı işe yarıyordu, kim bilir. Bravo be canım arkadaşım dedim kendi kendime. Ne akıllıymışsın. Keşfimi anneme ve dayıma anlatmak için yanıp tutuşuyordum. Evet, beklendiği gibi sonunda büyük vapur adaya bir kafes getirdi ve motordan çıkarılan kafesin içinde birbirine dolanarak dönüp duran tilkileri gören başkan ve ada halkı sevinçle doldu. Sanki adaya tilkiler değil, kurtarıcı melekler gelmişti. Herkes neşeyle el çırptı. Beyaz giysiler içindeki başkan, her zamankinden daha fazla köpek balığına benzeyen yüzü ve birbirine yakın gözleriyle bir zafer nutku patlattı. Dediğine göre çok yakında adamızın her yeri güvenli bir hale gelecek, halkımız düşmanlardan kurtulacaktı. Başkanın konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Sonra törenle kafesin kapısı açıldı. Deniz yolculuğundan sersemlemiş halde karaya indirilen tilkiler önce bir an durakladı. Sonra hepsi birden yıldırım gibi ormana doğru koşup gözden kayboldu. Adadaki canlılara bir tür daha eklenmişti. Tilkiler koca kuyruklarını sallayarak koşarken başkan kendinden son derece hoşnut bir biçimde gülümsemeye, halk ise kurtarıcı kahramanları alkışlamaya devam ediyordu. Törenden sonra sessizce dağılıp evlerimize gittik. Başkanın saldırıları bittiğine göre adadaki şiddet dönemi sona ermiş demekti. Her şey sessizliğe gömülmüş gibiydi. Görünüşte değişen bir şey olmamıştı. Gündelik yaşam eskiden olduğu gibi devam ediyordu. Ama adanın havasında neredeyse elle tutulur bir farklılık oluşmuştu. Eski neşeden, dostluktan, arkadaşlıktan eser kalmamıştı. Benim de canım hiçbir şey yapmak istemiyor, elime bir kitap alıyor, daha ilk sayfasını okuyamadan fırlatıp atıyordum bir kenara. Annem de endişeli gözlerle beni süzüyor ama hiçbir şey söylemiyordu. O sıkıcı günleri renklendiren çok önemli iki olay oldu. İlki, arada bir uğrayıp gizlice neler olup bittiğini gözlediğim kümeste iki martı yavrusunun ortaya çıkmasıydı. Özellikle arkadaşıma görünmeden izliyordum kümesi. Çünkü bu onun sırrı olsun, kendini hazır hissettiğinde benimle paylaşsın istiyordum. Demek ki arkadaşım başarmıştı bu işi. İki yavrunun canını kurtarmıştı. Hiçbirimizin başaramadığını, herkesin sakat, dilsiz diye önemsemediği bir çocuk başarmıştı. İkinci olaysa beni daha çok şaşırtmıştı. Yine kümesi gizlice izlediğim bir gün sırtıma yumuşak, sıcacık bir el dokundu. Korkuyla dönüp baktığımda başkanın kız torununu gördüm. Ne tatlılar değil mi diye gülümseyerek sordu kız. Evet, benim arkadaşım başardı bunu. Hani şu senin yamuk yumuk dediğin arkadaşım. Beni dinlemiyor gibiydi. Bence daha fazlasını da başarabiliriz. Nasıl? Senin deden onları her gün öldürürken martıları nasıl kurtaracağız? Lütfen böyle şeyler söyleme. Ne kadar üzüldüğümü bilmiyorsun. Bunu söyledikten sonra kızın gözleri dolmuştu. Pişman olmuştum dediklerime. Bize yardım etmek, bir şeyler yapmak istiyordu sadece. Hem artık gözüme hiç de gıcık gelmiyordu. Hatta çok sevimli olduğunu düşünmeye başlamıştım. Belki daha fazla yumurta kaçırabiliriz buraya. Ne dersin? Evet, olabilir. Ama ben yapamam. Evden çıkmama izin yok. Buraya gizlice geldim. Siz bir şeyler yapabilirsiniz. O zaman sen de evden bize yardım edersin. Nasıl? Belki dedenle konuşabilirsin. Onu ikna edebilirsin. Bu kıyımı durdurmasını sağlayabilirsin. Beni dinlemez. O çok sert. Hayır, konuşamam onunla. Hiç denedin mi? Korkuyorum. Ben de bu adanın yok olmasından korkuyorum. Kız yavaşça başını eğerek özür dilerim, gitmeliyim dedi ve kalkıp yürümeye başladı. Ardından bağırarak hey bekle, dilsizin bunu yaptığını nasıl keşfettin diye sordum. Ama o hiçbir şey demedi ve yavaşça bana dönüp gülümsedi. Sonra hızla evine doğru koşup gözden kayboldu. 15. Bundan sonra uzun bir süre boş bir kitap sayfası kadar olaysız geçti. 8. ayrım sonu, sayfa 145.